İnsan nasıl mutlu olur? Epiktetos. Neden şikayetçi oluyorsun? Tanrı sana en güzel, en muhteşem ve en ilahi şeyi, kendi aklını kullanma yeteneğini bahşetti. Başka ne istiyorsun? Bu nedenle mutlu olmalı. İyi bir efendiye teşekkür ederek ona her zaman dua etmelisin. Hiçbir şey fark etmiyor ve haksızlık yapıyorsun. Sadece kendine bağlı olma şansın varken kalkıp seni gerçek mutluluktan uzaklaştıran yabancı bir sürü şeyin boyunduruğu altına girmeye çalışıyorsun. Dünyada sadece sen değil herkesin kafası kesilecek olsaydı bu durum seni avutur muydu? Lateranus'un cesaretini hatırlamalısın. Nero'nun ölüm emrine karşı gösterdiği cesareti sen de sergilemeyecek misin? Celladın ilk darbesi yeterince kuvvetli olmadığından bir an kafasını geri çekmişti. Ama daha sonra çok daha cesurca kafasını tekrar uzatmıştı. Bundan kısa bir süre önce Nero'nun azatlısı Epaphroditos yanına gelmiş ve suikastle ilgili onu sorgulamak istemişti. Lateranus ona şöyle dedi. Söyleyecek bir şeyim olsa efendine söylerdim. Böyle olaylara nasıl yaklaşmalıyız? Bize ait olanlar, olmayanlar, yapmamıza izin verilenler, verilmeyenler. Bundan başka bilmemiz gereken bir şey var mı? Ölmemiz mi gerekiyor? Peki bunun karşısında ağlamalı mıyım? Zincire mi vurulacağım? Bunun için ağlamalı mıyım? Sürgüne mi gönderileceğim? Bunu hangi insan neşe içinde ve gülümseyerek yapamaz ki? Apripinus'un güzel bir sözü var. Kendi kendime asla engel olmayacağım. Senato tarafından yargılandığında haberi kendisine ulaştı. Her şey iyi olur umarım ama saati de geldi diye yanıtladı. Kastettiği şey beden antrenmanı ve ardından da hamama girmesiydi. Hamamdan çıktığında suçlu bulunduğunu söylediklerinde cezasının ölüm mü yoksa sürgün mü olduğunu sordu. Sürgün yanıtını alınca mallarını yanına alıp alamayacağını merak etti. Mallarını da alabileceğini öğrenince ''O halde hemen Arisia'ya gidelim. Akşam yemeğini orada yeriz.'' dedi. ''Zamanı geldiğinde öleceğim ama tam da kendisine verileni iade eden bir adam gibi öleceğim.'' Diyelim ki yiyecek bir şeyin yok ve bunu elde etmek için o iğrenç işlerin bile yapılıp yapılamayacağını soruyorsun. Bu konuda sana nasıl bir tavsiyede bulunabilirim? Kimileri hasta efendilerinin oturağını tutmakta bir problem görmez. Kimileri ise bunu yapmayı kabul etmediği gibi yapanları da aşağılar. Bana gelince hasta bir insanın oturağını tutarak para kazanmak aç kalmaktan iyidir diye düşünüyorum. Birbirinden çok farklı doğalardan oluşuruz. Hayvanlarla ortak diyebileceğimiz bir bedenimiz var ve tanrılarla ortak diyebileceğimiz bir ruhumuz. Kimileri kötü denebilecek ortaklığa düşkündür ve kimileri de güzel olana. Bu nedenle bazı insanların düşünceleri çok soyluyken bazı insanların düşünceleri sefil ve bayağıdır. Herkes bedenin ölümünden korkar. Ancak ruhun ölümünden korkanlar kimlerdir? Eğer Tanrı sadece renkleri yaratsaydı ve onları ayırt etmeye yarayacak gözleri yaratmasaydı, o zaman bu renklerin ne anlamı olurdu? Renkleri ve gözleri yaratsa ama gördüğümüz nesneleri yaratmasa, o zaman renklerin ve gözlerin bir anlamı olur muydu? Hepsini yaratıp ışığı yaratmasaydı ne olurdu? Bu mükemmel işbirliğini yaratan Tanrı'dır. Son derece açıktır ki, bu şeylerin mükemmel yapıları bize muhteşem bir sanatçı tarafından yaratıldıklarını ve amaçsız olamayacaklarını göstermektedir. Olimpiya'ya giderek olimpiyat oyunlarını izlemek için uzun bir yolculuk yaparsınız. Fidias'ın heykellerini görmek için daha uzun bir yolculuk yaparsınız ve bu güzel şeyleri görmeden ölmeyi büyük bir talihsizlik olarak kabul edersiniz. Oysa ki Fidias'ın heykellerinden çok daha güzel olan şeyleri görmek için o kadar da uzağa gitmeye gerek yok. Hem o kadar da yorulmayacaksınız. Bunları her yerde, her zaman görebilirsiniz. Hiçbir zaman kim olduğunuzu, neden doğduğunuzu ya da neden görme yetiniz olduğunu sorgulamayacak mısınız? Memnun olmayan bir insana nasıl ceza vermeli? Yalnız başına kalmaktan mı hoşlanmıyor? Onu yalnız bırakın. Anne babasıyla kalmaktan mı hoşlanmıyor? Kötü bir evlat olmasına izin verin. Çocuklarından mı memnun değil? Kötü bir baba olmasına izin verin. Ama hapis cezası mı? İnsanın kendi iradesine karşı çıkarak gidebileceği her yer onun gerçek hapishanesidir. İşte bu nedenle Sokrates hapiste değildi. Neden topal olmalıydım? Rezil adam, sıradan bir ayak için düzeni mi eleştiriyorsun? O zavallı bacağından asla vazgeçmeyecek misin? Bacağından ayrılıp onu sana vermiş olan asıl sahibine geri dönmeyecek misin? Anne ve babamın böyle insanlar olmalarından çok rahatsızım. Bunları söyleyen insan anne ve babasını seçme şansının olmadığını bilmiyor mu? Ne yani? Hadi bakalım, dünyaya geleceksin. Kendine bir anne ve baba seç mi demeleri gerekirdi? Bu olanaksız. Anne ve babanızın sizden önce dünyaya gelmesi gerekir. Sizin de onlardan sonra. Anne ve babalarınız nasıl insanlar olacak? Nasıl olmaları gerekiyorsa öyle olacak. Anne ve baban olması gerektiği gibi oldukları için hoşnutsuz musun? Eğer görme yetisinin sana neden bahşedildiğini bilmeseydin, gözlerini kapattığın zaman renklerin senden önce yaratılmış olmalarına üzülürdün. Ruhun yüceliği ve asaleti hakkında bilgin var. Eğer bunlardan haberdar olmasaydın hoşnutsuz olmaz mıydın? Büyük hiçbir şey bir anda olmaz. Bir üzüm ya da incir tanesi bile bir anda olmaz. Bana eğer hemen şimdi bir incir istiyorum dersen sana zaman gerekir. Biraz bekle de olgunlaşsın diye yanıt veririm. Ama sen bir anda meyveler olgunlaşsın istiyorsun. Bu doğru mu? Yaşamını olması gerektiği şekilde doğru olarak sürdüren bir insan hiçbir şeye hayran olmaz. Ona soralım. Yaşamak istediğin şey ne? Ne olmak istiyorsun? Şöyle yanıt verecek. İstediğim ve istemediğim şeylerin, nefret ettiklerimin, amaçlarımın, planlarımın doğayla uyumlu olmasından memnun olurum. İnsanların bana sürekli bir şekilde hayranlıklarını ifade etmelerinden, peşimden gelenlerin büyük filozof diye bağırmalarından hoşlanıyorum. Kimlerin bu şekilde davranmalarını istiyorsun? Akılsız ve aptal olanların mı? Akılsız ve aptalların hayranlığını mı kazanmak istiyorsun? Çabucak telaşlanmamalıyız. Bir şey olduğunda ne olduğunu öğrenmek için birilerini yollarız. Ancak bizim için giden adamı iyi seçmemişizdir. En ufak şeyden bile korkuya kapılır ve yanımıza gelerek der ki, ''Ölüm fakirlik, iftira ve sürgün geliyor.'' Ona şöyle yanıt veririz. ''Defol git, saçma sapan haberler de verme. Bizim hatamız senin gibi bir adamı görevlendirmek oldu.'' Daha önceki gözcülerden biri Diyojen'di. O bize çok farklı haberler veriyordu. Şöhretin aptalların çıkardığı gürültüler olduğunu, ölümün de kötü ya da adil bir şey olmadığını söylemişti. Acı ve haz hakkında ne diyordu? Üstünde bir şey olmamasının Eflatun elbisesinden daha iyi olduğunu, en iyi yatağın toprağın üstü olduğunu anlatıyordu. Söylediklerine gösterdiği en iyi kanıtsa cesaretini, özgürlüğünü, huzurunu, bedensel gücünü başka herhangi birisine borçlu olmamasıydı. Her şeyi düzenleyecek olan akıl yoldan çıkarsa onu kim yoluna koyacak? Bir gerçeğe inanmanı kim engelleyebilir? Bir yanlışı doğruymuş gibi onaylamaya kim seni zorlayabilir? Hiç kimsenin senin elinden kapamayacağı özgür iradeye sahipsin. Eğer özgürlüğün elinden alınabilseydi, o zaman Tanrı'nın iyi bir babanın sana gösterdiği özeni göstermesinin de bir anlamı olmazdı. Hiçbir gücün yenemeyeceği adam kimdir? Bu adam dirençlidir ve elimizde olmayan şeylerin kendisine zarar vermesine engel olan insandır. Bana göre bu insan bir atlettir. Birinci mücadelede dayanıklıydı. İkincide de aynı şekilde davranabilecek mi? Gündüzleri insanların arasında kalıp arzularına direnmeyi başardı. Acaba geceleri de tek başınayken bunu yapmaya devam edebilecek mi? Ün, şan, şeref, ölüm ve diğer şeylerde doğru davranabilecek mi? Bütün hastalıklara ve üzüntülere göğüs gerebilecek mi? Rüyalarında bile başarı kazanabilecek mi? Benim aradığım atlet bu. Bir insan diğerlerinden daha fazla bir şeyse ya da kendisini öyle zannediyorsa doğal olarak gururundan kötü yola sapacaktır. Sarraflar çok çeşitli yöntemler izleyerek sikkelerin değerlerini anlamaya çalışırlar. Görünüşlerine, kokularına, yere düştüklerinde paradan gelen sese bakarlar. İlk sesi beğenmeyip tekrar tekrar parayı yere attıkça sanki bir müzisyen gibi dikkatlice dinlemeye başlarlar. Bir konuda yapacağımız hata önemli kayıplara yol açıyorsa biz de sarraf gibi davranır ve eylemlerimizin sonuçlarını etraflıca düşünürüz ve bizi kandırabilecek olan durumlara karşı tetikteyizdir. Ancak irademiz zayıfladığı zaman uyuşuk davranmaya başlarız ve gördüğümüz her şeyi sorgulamadan kabul ederiz. Çünkü yaşayacağımız zararı düşünmemişizdir. Epikuros neden akıllı insanların çocuk yapmamaları gerektiğini söylüyor? Neden çocuk yapıldığında içine düşülecek sıkıntılardan söz ediyor? Bu evlere giren hayvanların yarattığına benzer bir sıkıntı mı? Bir insan evine giren hayvandan bile şikayetçi oluyorsa, sahip olduğu canlıya özen gösterebilir mi? Epikuros'un da iyi bildiği gibi çocuk olduktan sonra ona karşı isteksizliğimiz ya da ona gösterdiğimiz özen artık bizim irademiz altında olmayacaktır. Ama tuhaf bir şekilde Epikuros bunları söyleyebilecek cesareti kendinde buluyor. Koyunlar kuzularını, köpekler yavrularını terk etmezken insanlar kendi yavrularını terk edebilir mi? Belki de bu şekilde düşünerek hayvanlar kadar aptal olduğumuzu söylemek istiyordur. Ama aptallıklarına ve vahşiliklerine karşın yavrularını terk etmezlerken, aptal ve vahşi olmayan insanlar bunu yapabilirler mi? Zenginler, yöneticiler ve krallar çeşit çeşit acılar yaşarlar. Tiyatro sahnelerinde fakirler yoktur. Onlar olsalar bile şarkı söyleyenler ya da dans edenler arasında bulunurlar. Başlangıçta mutlu olanlar krallardır. Her şey onlar için güzeldir. Sarayları çelenklerle süslenir. Fakat üçüncü ya da dördüncü sahneden sonra şikayetçi olmaya başlarlar. Ey Kithairon, neden beni bu hale getirdin? Eğer vücudumu seviyorsam, zenginliğe bağlıysam mahvoldum demektir. Köleyimdir artık. Bu sayede hangi yolla ele geçirilebileceğimi, nasıl yakalanabileceğimi belli etmişimdir. Kendine ait olanı iyice koru. Başkasına ait olana el sürme. Bu şekilde hareket ettiğin zaman kimse senin mutluluğuna engel olamaz. Tiyatroda senatörlerin oturduğu yere oturmak istiyorum. Kendini epeyce zahmete sokacaksın. Ayrıca çok da acele etmelisin. Böyle olmazsa oyunları iyi bir şekilde seyredemem. Seyretme o zaman. Seyretmek zorunda mısın? Orada oturmak hırsıyla kışkırtılıyorsan insanların çıkmasını bekle. Oyun bittiği zaman orada oturacak epeyce zamanın olacak. Hem keyfin de yerinde olacak. Unutmaman gereken şey, insanların kendi kendilerine zarar verdikleri ve sıkıntıya soktuklarıdır. Bizi sadece düşüncelerimiz zora sokar. Neye küfredeceksin? Taşa küfretsen ne olur? Bundan ne kazanacaksın? Bir insan kendisine edilen küfürleri taş gibi dinlerse, küfreden kimsenin eline ne geçer? Küfreden kişi ne zamanki küfredilenin zayıflığından yararlanır ve onu basamak olarak kullanırsa, işte o zaman bir çıkar elde edebilir. Paris'in Helen'i kaçırması ve Helen'in Paris'in ardından gitmesi onlar için çok güzel. Peki ya Menelaos için kendisini aldatan kadından vazgeçmesi kolay olsaydı ne olacaktı? Ya bunu bir kazanç olarak görebilseydi? İlyada ve Odesya olmayacaktı. Helen'in kaçırılmasından ve Troya'nın ele geçirilmesinden dolayı Paris'in büyük bir felakete neden olduğu söylenir. Yanlış. Paris için büyük felaket dürüstlüğünü, konukseverliğini, nezaketini yitirdiği zaman yaşandı. Aşil'in felaketi de kuzeni ve arkadaşı Patroklos öldüğü zaman değil, öfkelendiği ve bir kız için ağlamaya başladığı zaman olmuştur. Ne zaman ki savaşa sevgilisine sahip olmak için değil, kadını kocasına geri vermek için girdiğini unuttu, İşte o zaman gerçek felaketi yaşadı. Doğru düşünceler yok olduğunda kentlerin yaşadığı acılar felaketmiş gibi görünür. Bir insanın en değerli yanı kendisini diğer hayvanlardan ayırabilen yanıdır. Bu özelliğin çok güçlendirilmesi ve düşmanı kovalamak için iyi yanların sürekli olarak uyanık kalmaları ve hiçbir şeyden korkmamaları yeterlidir. Filozoflar bizlere yöneticilerin güçlerini küçümsemeyi mi öğretiyorlar? Hayır. Hiçbir filozof halkı otoriteye ya da iktidara karşı kışkırtmaz. İktidarın elinde bulunan şeyi yitirmesini de istemez. İşte bedenim, servetim, ailem, hepsini size veriyorum. Herhangi birisine bunları ellerinden bırakmamalarını öneriyorsam beni suçlamakta haklısınız. Ancak senin düşüncelerini de ele geçirmek istiyorum. Bu gücü nasıl alabilirsin? Kim sana başka insanların düşüncelerini yönetme olanağı verdi? Şiddet yoluyla. Oysa ki düşüncelere hakim olan şeyin yine düşünceler olduğunu, başka bir şeyin onları ele geçiremeyeceğini bilmiyor musun? İşte bu yüzden tanrıların en yücesinin yasası, iyilerin kötülere üstün gelmesidir. Sezar'ın gladyatörleri arasında dövüşemediğinden dolayı şikayetçi olanlar, bu durumdan kurtulmak için yalvarırlar ve kendilerini efendilerine kanıtlamak isterler. Peki aranızda kendini bu şekilde kanıtlamak isteyen bir insan yok mu? Bu şekildeki bir savaşçıyı görmek ve antrenmanlarını izlemek için Roma'ya kadar yapılacak uzun bir yolculuğa bile razı olurdum. Tanrı seni şahit olarak çağırır ve şöyle sorar. Gel ve benim için şahitlik yap. İradeden başka bir yerde iyi ve kötü olmadığı doğru mudur? Bir insana zararım oldu mu? Bir insanın çıkarlarını başka bir insana bağlı hale soktun mu? Buna nasıl yanıt verirsin? Tanrım, ben işe yaramaz durumdayım. Hiç kimse beni umursamıyor ve yardım etmiyor. Herkes beni suçlayarak küfürler ediyor. Seni onurlandırarak şahit olma fırsatı vermişken senin vereceğin yanıt bu mu? Çoğu insan evden kaçmış ve tiyatroda bulunan köleler gibidir. Bu köleler, oynanan oyunun güzelliğini görmekten büyük keyif alırlar. Oyunlardaki aktörlere hayrandırlar. Ama sürekli bir telaş hali vardır. Etraflarına bakarlar. Efendilerinin isimleri söylendiğinde dehşete kapılırlar ve hemen kaçarlar. İşte biz de böyleyiz. Doğanın harikalarına hayran oluyoruz. Manzara bizi çok etkiliyor. Fakat her an endişe içindeyiz. Efendimizin adını söylediklerinde korkuya kapılıyoruz. Peki efendi kimdir? Bir insan değildir. Çünkü insan insanın efendisi olamaz ki. Bu ölüm, hayat, zevk, acı, fakirlik ya da zenginliktir. Sezar'ın bile elinde bunlar olmazsa gelsin cesaretimi görsün. Fakat gürleyerek, şimşekler çıkararak, tehdit ederek gelirse ve ben de korkarsam efendisini tanıyarak kaçan esir gibi olmaz mıyım? Korkmazsam işte o zaman özgürüm ve kendimden başka efendim yoktur. Köleni serbest bıraktım. Fakat seni özgür yapan da kim? Özgür müsün? Paranın, bir kadının, tiranın ya da tiranın en kötü kölesinin esiri değil misin? İnsanların felaketi her zaman için ihtiyatlarını ve güvenliklerini kötü ve yanlış bir şekilde kullanmalarından kaynaklanır. Hepsi de üzerlerine saldıran kuştan kurtulmak ve saklanma yolu bulmak için ağın içine düşen geyikler gibidirler. Kaygılardan ve korkulardan uzak kalmak gerekir. Bu konularda sadece özgür insanların eğitim alması gerektiğine inanan önemli sayıda insan vardır. Onlara inanmanıza gerek yok. Oysa ki sadece eğitilmiş olan insanların özgür olabileceklerini söyleyen düşünürlere inanmamamız gerekir. Nasıl? Özgürlük demek kendi isteklerimize uygun şekilde yaşamaktır, değil mi? Evet. Peki hata yapmak isteyip istemediğini söyler misin? İstemem. Yanlış yapan insanın özgür olmasına olanak var mıdır? Korku içinde kalmak ister misin? Üzüntü duymak ister misin? Kaygıya kapılmaya ne dersin? Tabii ki istemem. O halde üzüntü ve kaygı içinde yaşayan insanlar özgür değillerdir. Korkularından, üzüntülerinden ve kaygılarından uzak kalabilen insanlar kölelikten de kurtulmuşlar demektir. Günün birinde bir adam Diyojen'den kendisine bir tavsiye mektubu yazmasını ister. Diyojen şöyle yanıt verir. Karşındaki adam ben söylemeden senin iyi ya da kötü bir insan olduğunu anlayacaktır. Eğer aklı başında bir adam değilse ben çok sayıda mektup yazsam da seni daha iyi tanıyıp göremeyecektir. Bu iş sarrafa gümüş sikke götürmeye benzer. İşten anlıyorsa sana yardımcı olabilir. Bu nedenle sarraf gibi bizlerin de yaşamda iyiyi ve kötüyü ayırt edebilme becerilerimiz olmalıdır. Bir adam komşusunun karısının peşinden koşuyorsa o adamın durumu nedir? Sadakati umursamamıştır. Komşuluk, dostluk ve en kutsal kanunları kirletmiştir. Artık bu adama komşu, dost ya da vatandaş gözüyle bakılmaz. Köle bile denemez. Hiçbir işe yaramayan ve atılacak olan bir kap gibidir. Her olayda elimizden geleni yapmalı ve geriye kalan şeyler için sakin kalabilmeliyiz. Deniz yolculuğuna mı çıkıyorum? O halde ne yapmalıyım? Gemiyi, kaptanı, tayfaları, mevsimi, günü, rüzgarı iyi seçmek elimde olan şeylerdir. Ancak denize açıldığında büyük bir fırtınaya yakalanırsın. İşte bunu hesaplayamazsın. Gemi batıyor mu? Ne yapmalıyım? Elimden geleni yaparım. Bağırarak yardım istemem. Kendi kendimi yemem. Her doğan canlının ölmesi bir tabiat kanunudur. O halde ben de öleceğim. Ölümsüz değilim. Eğer ölüm cezası alıp zindana konsaydık ve ölüm cezamızın uygulanmasından bir gün önce adamın biri gelip yazdığım şiirleri okumak ister misiniz diye sorsaydı bu adama tahammül edebilir miydik? Şöyle derdik. Neden beni bu kadar anlamsız şekilde rahatsız ediyorsun? Bir sürü işim var. Biliyorsun yarın öldürüleceğim. Ama Sokrates zindandaydı ve öldürüleceği günden bir gün önce ilahiler yazıyordu. Bir konuda görevimizin ne olduğu belliyse kalkıp kahine danışmanın ne anlamı var? Dostum için bir tehlikeye atılmam gerekiyorsa ya da onun için ölmem gerekiyorsa kahine mi soracağım? İyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu, bunları anlayabileceğim tüm alametleri öğrenmiş olan yanılmaz bir kahin yok mudur? Sezar beni tehdit ediyor. Peki ya ben Nikopolis'te yaşadığım için güvende miyim? Burada sürekli deprem oluyor. Denize açtığın zaman bir tehlike yaşamadın mı? Ama ben düşünceler konusunda tehdit altındayım. Kendi düşüncelerin mi? Böyle bir şey olabilir mi? Kimsenin inanmadığın bir şeye inanmaya zorlayacak? Dünyada böyle bir güç var mı? Belki de başka insanların düşüncelerine dair bir korkun vardır. Başka insanların hatalı düşünceleri senin için nasıl bir tehdit oluşturuyor? Ama beni sürgüne yollayabilirler. Sürgün dediğin Roma'dan başka bir yerde yaşamak değil mi? Giyara'da yaşamamı isterlerse ne yapacağım? Uygun olan oraya gönderilmense oraya gönderilirsin. Değilse gönderilmezsin. Birileri seni kendi isteklerine göre gönderebilir. Peki Roma'yı böylesine vazgeçilmez kılan da ne? Bir takım şeyler kendi kararına göre değişmiyorsa hatırlaman gereken şey şu. Diğer insanlara ait olan bir şey seni asla ama asla üzemez. Tanrı'nın heykeli ya da resmi yanında ahlaksızca bir hareket yapmazsın. Çünkü her zaman seni görür ve duyar. O halde onun huzurunda onu üzecek ve saygısızlık sayılabilecek davranışları düşünmekten utanmıyor musun? Diyelim ki kaygılı bir adam gördüm. Ona şöyle derim. Bu adam ne istiyor? Elinde olan bir şey istemiyorsa neden kaygılanıyor? Bu nedenle müzik yapan bir adam şarkısını kendi kendine söylediğinde kaygılanmaz. Ama kalabalığın karşısına çıktığı zaman sesi güzel de olsa, yeteneği iyi de olsa kaygılanır. Çünkü tek başına şarkı söylediğinde sadece kendisini eğlendirirken diğer türlü bir başka amacı daha ortaya çıkar. Bu da beğenilmektir. Beğenilmek kendi elinde olan bir şey değildir. Evet, bundan dolayı insanların bir yetenekleri olduğu zaman özgüvenleri de olur. İyi bir müzisyen müzik eğitimi almayan bir insanı ciddiye almaz. Yine hiçbir şey bilmeyen ve yeterince hazırlanmayan insanlar da kaygılıdırlar. Çünkü eğitimi ve hazırlığı olmayan insan kalabalığın isteğinin ne olduğunu bilmez. Belki de en yüksek ve düşük notaları biliyordur. Ama diğer insanların övgülerinin ve alkışlarının nedenini bilmediğinden ötürü bedeninde bir titreme doğar, rengi atar. O halde bir insana müzisyen demek çok zordur. Ona şöyle derim. Bu adam dünyada nerede bulunduğundan haberdar değil. Uzun zamandır burada olmasına karşın buradaki gelenekleri bilmiyor. Neyi yapıp yapmayacağına izin verildiğinden haberdar değil. Bu işleri iyi bilen birinden de yardım almamış. Peki yasaları bilmekten kastettiğim şey de ne? Şu. Bu adam iradesinin neler üzerinde olduğunu ve olmadığını bilmiyor. Kendisine gerekli şeyleri istemiyor. Gerekli olmayan şeylerin peşinden koşuyor. Neyin kendisine ait olup olmadığını da bilmiyor. Biliyor olsaydı zaten kimse onu engelleyemezdi. Çünkü bir insan kötü olmayan şeylerden dolayı kaygılanabilir mi? Hayır, kaygılanamaz. Kötü olup da kendi elinde olmayan şeylerden kaygılanabilir mi? Buna da hayır. Çünkü kendi irademizden bağımsız olan şeyler iyi ya da kötü olamazlar. Zenon Antigonos'un yanına giderken endişeli değildir. Çünkü Antigonos'un hayran olduğu şeylerden hiçbirine hükmetmediğini biliyordu. Aynı zamanda Antigonos'un hükmü altındaki şeylerden birini de istemiyordu. Fakat Antigonos Zenon'la görüşeceği zamanlar kaygılanırdı. Çünkü Zenon'u mutlu etmek isterdi ama bu kendi hükmünde de değildi. Zenon'un ise böylesine bir isteği hiç olmadı. Çünkü bir konuda yetenekli bir insan yeteneksiz olanı mutlu etmenin peşinde koşmaz. Zenginliğinin bir kısmını kaybettin. Bu kaybı önemli bir miktar olarak kabul ediyorsun. Ancak sadakat, alçak gönüllülük gibi şeyleri kaybettiğin zaman bunları önemsemiyorsun. Oysa ki maddi zenginlikleri kaybetmeni sağlayan elimizde olmayan bir güçtür. Bunlara sahip olmamak ya da kaybetmek utanılacak bir şey değildir. Ancak içimizdeki zenginlik sadece kendi hatamızla kaybedilebilir. Ona sahip olmamak acı verici ve aynı zamanda ayıp bir şey olduğu gibi, sahipken onları kaybetmek daha da acı verici ve ayıptır. intikam almak ya da bana yapılan kötülüğe karşılık vermek gerekmez mi? Sana kötülük yapılmadı. Çünkü iyi ya da kötü senin iradenle alakalıdır. Eğer bir insan sana haksızlık yaparak kendisine zarar verdiyse, neden sen de ona karşılık vererek aynı şekilde kendini yaralamanın peşinden koşuyorsun? Tüm komşu kent halkının gittiği bir şenlik görmedin mi? İnsanların bazıları almak, bazıları da satmak için oraya giderler. Oysa ki oraya sadece şenliği, pazar yerini görmek için gidenlerin, bunun neden yapıldığını görmek isteyenlerin sayısı çok azdır. Dünya için de aynı şey geçerlidir. Dünyadaki insanların bir kısmı alıp satmakla ilgilenir. Çok az sayıda insan bu muhteşem doğayı hayretle seyretmek, onun ne olduğunu anlamak, kim için ne yaptığını görmek, nasıl yönettiğini kavramak gibi kaygılar taşırlar. Dünyanın bir güç tarafından yaratılmamış olması ve bir güç tarafından yönetilmiyor olması ihtimal dahilinde değildir. İnşa edecek kimse yoksa kent ya da evde var olamaz. Böylesine bir dünya da nasıl var olur ve devam eder? Bu imkansızdır. Onu yaratan ve yöneten bir güç vardır. Ama bu kimdir ve nasıl yönetir? Onun eseri olan bizler kimleriz ve neden varız? Bunları düşünen, eserlere hayranlık duyan ve bundan sonra çekip giden çok az sayıda insan vardır. Bu türden soruları kendi kendilerine soranlar, şenliklerdeki tüccarlar tarafından alay edilenler gibi alay konusu olurlar. Hayvanlar da konuşabilselerdi, yemden başka şey düşünenler için benzeri şeyler söylerlerdi. Fakirlikten, sürgünden, zindandan ya da hapisten korkulmamalıdır. Korkulması gereken şey korkudur. Deniz yolculuğuna çıktığımda ufku görmek beni korkutur. Etrafı saran bu geniş sudan korkuyorumdur. Bir kaza olursa tüm suyu yutacağımı sanırım. Ama azıcık bir suyun beni boğacağını düşünmem. Bir deprem olduğunda bütün kentin başıma yıkılacağını sanırım. Ama tek bir kiremidin kafama düşmesi halinde kafamın parçalanacağını düşünmem. Atina'yı ve Akropolis'i ne zaman göreceğim? Gökyüzünden, güneşten, aydan, yıldızlardan, dünyadan ya da denizden daha güzel bir şey gösterebilir misin? Atina'yı görmekten mahrum kaldığın için üzgünsün ama güneşi hiçbir zaman göremeyecek duruma geldiğin zaman ne yapacaksın? Sokrates kendisi gibi yaşadı ve öldü. Onun sahip olduklarına nasıl sahip olabilirim? Diyojen gibi nasıl yaşayabilirim? Bu insanların bir başkasından ayrı kaldıkları için Atina ya da Korintos'a bir daha gelemeyecekleri, Pers ülkesinde yaşamak zorunda kalacakları için ağladıklarını düşünebilir misin? Bir insan katıldığı ziyafeti dilediği zaman terk edebiliyorsa, yine de orada kaldığı için şikayetçi olabilir mi? Herakles ya da Tesus değilsin ki dünyadaki kötü ruhlardan kurtulabilesin. Fakat onları taklit ederek içindeki kötülüklerden kurtulabilirsin. İçinde yaban domuzu, ejder ve aslan var. Bunlara hakim ol. Prokrustes ve Kiron'u yeneceğine acı, korku, tamah, hırs, cimrilik, azgınlık gibi şeylere hakim ol. Bu ejderhalarla dövüşebilmek için gereken tek şey Tanrı'yı düşünmek, ona bağlanmak ve sadece onun emirlerini dinlemektir. Boyunduruklarından kurtulduktan ve esareti bitirdikten sonra kafanı gökyüzüne doğru kaldır ve de ki Tanrı'ya, artık bana istediğini yapabilirsin. Yapacağın her şeye razıyım. Senin bana yaptıklarının doğru olduğuna bütün herkesi inandıracağım. Her türlü ayartmaya karşı kendine şöyle de. İşte büyük bir savaş. Tamamen tanrısal bir hareket. Burada söz konusu olan hakimiyet, özgürlük ve mutluluktur. Tanrı'yı hatırla. Onu yardımına çağır. Bir fırtına çıktığında Kastor ve Polikeudes'i yardımına çağırırsın. Oysa ki istekler senin için daha tehlikeli bir fırtınadır. Tanrı'nın beğenisini kazanmak istiyorsun. Onun onursuzluk ve zulüm kadar nefret ettiği başka bir şey olmadığını hatırla. Belli bir hakikat olmadığını iddia edenler bu hatalı düşünceyi bir gerçekle yalanlamaktalar. Söyledikleri doğru veya yanlış olacağına göre bu da bir gerçektir. Kölelerine kızıyor, evini dağıtıyor, komşularını rahatsız ederek şaşırtıyor ve sonrasında da bilgiç bir insan edasıyla filozofları dinlemek için evinden çıkıyorsun. İnsanların görevleri ve faziletleri hakkında tartışmalara giriyorsun. Bu türden yaklaşımların sana hiçbir yararı olmaz. Onları dinlemek için uygun durumda olmadığın için onları dinledikten sonra da hiçbir şey öğrenmeden oradan ayrılacaksın. Şurada kemiklerin oynaştıklarını, birbirlerine tekmeler attıklarını görüyorsun. Sana gerçekten de iyi arkadaşmış gibi görünüyorlar. Önlerine küçük bir kemik at ve gerçeği gör. Kardeşlerin, babaların, çocukların dostlukları da böyledir. Elde edilmesi gereken bir zenginlik, tarla, kadın olsun, hepsi dağılır gider. Dünyadaki her hayvanın kendi çıkarları kadar bağlandığı başka bir şey yoktur. Kendilerine yararlı olan şeyden yoksun bırakıldıklarını anladıklarında, baba, kardeş, dost hepsi yük olur. Çünkü dost, baba, kardeş, akraba, vatan yerine her ne geçiyorsa onu severler. Kötülüklere, rezaletlere, kötü alışkanlıklara düşkün olan insanların ruhları asla doymaz. Her zaman kararsızdırlar, isteklerinin peşinden sürüklenirler. Bu türden insanların dost olmaları olanaksızdır. Ampiaros uzun süre boyunca karısı Eripil ile beraber yaşadı. Çok sayıda çocukları oldu. Böylesine mutlu bir aile hiç görülmemişti. Ama ne zaman kadına bir gerdanlık verildi, işte ondan sonra kadın adeta yabani bir hayvana döndü. Kocasıyla aralarındaki tüm sevgi bağları koptu. Böyle bir durumdan sonra kadın artık eş de anne de olamazdı. Güzel söz söyleme sanatı diye bir şey varsa, aynı zamanda güzel anlama ve dinleme sanatları da olmalıdır. Bir insana yaptığı hatadaki çelişkiyi gösterebiliyorsan ve aslında istediği değil de istemediği şeyi yapmakta olduğunu anlatabiliyorsan, tartışmalarda güçlü durumdasın demektir. Bu kimseler iyi bir ikna yeteneğine sahiptirler. İnsanların iyi ve mutlu olabilmeleri için bilmeleri gereken 3 konu vardır. Birincisi, istediklerini elde etmesi ya da istemediklerinden uzak kalabilmesi için bir şeyleri beğenme ya da beğenmeme duygusu. İkincisi, ihtiyatlı, akla ve ölçüye uygun şekilde davranmamızı sağlayan tiksinme duygusu. Üçüncüsü ise hatalardan ve düşüncesizliklerden uzak kalma duygusudur. Karga öterek sana kötü bir haber getiriyor diye düşünürsün. Ama bunu karganın değil Tanrı'nın bildirdiğini varsayarsın. Sana bilgili bir insan yaklaştığı zaman da bunun bir filozof değil Tanrı olduğunu düşünmelisin. Roma'ya gidiyorsun ve gitmedeki amaç kendi ülkende olduğundan daha fazla konum elde etmek. Peki ne zaman iyi duyguların ve düşüncelerin olsun diye yola çıktın? Kötü bir düşünceni düzeltmek için ne zaman harekete geçtin? Çok sayıda zenginlik elde ettin diyelim. Altın ve gümüş vazoların var. Zengin bir adamsın. Fakat Tanrı'nın isteklerini dinlemiyorsun. Huzurdan, kaygılardan, korkudan kurtulmak için gereken güzel özelliklere sahip değilsin. Ben ise senden fakir olmakla beraber aslında senden daha zenginim. Sarayda beni koruyacak bir insanın olması aklımdan bile geçmez. Kimin imparatora benim hakkımda ne söylediğinin hiçbir önemi yoktur. Hiç kimseye dal kavukluk yapmam. Benim için zenginliğin yerini tutan şeyler bunlar. Senin altın ve gümüş vazoların var. Ancak senin tüm düşüncelerin, isteklerin, eğilimlerin ve hareketlerin maddi şeyler içindir ve yeryüzüne bağlıdır. Hastalık da gezmek gibi hayatın içinde var olan şeylerden biridir ve daha yararlıdır. Çünkü olgun bir insanı imtihan eder ve onun ne durumda olduğunu gösterir. Yalnızlıktan şikayetçisin. Yalnız olmak ne demektir? İnsanlarla ilişkide olmamak mı, yoksa her türlü yardımdan uzak kalmak mı? Roma'nın ortasında, ailenin içinde, dostlarının arasında, komşular ve köleler arasında da her zaman olduğundan daha yalnız olabilirsin. Yalnızlığın bitmesini sağlayan şey diğer herhangi bir insanı görmek değildir. Önemli olan görüştüğün insanların yardımsever, hatırşinas insanlar olmalarıdır. Tanrı da yalnız olabilir ve kendisinden memnundur. Her şeyi kendisinde bulur. Ona benzemeye çalış. Bu senin elinde olan bir şey. Kendi kendine konuş. Söyleyeceğin o kadar fazla şey var ki. Diğer insanlara ne ihtiyacın olabilir? Diğerlerinin yardımından mahrumsun. Baban, kardeşin, çocukların, dostların yok. Hepsi öldü diyelim. Fakat her zaman senin yanında olan ve senin için gerekli her türlü yardımı yapacak olan bir Tanrı yok mu? Çocuklar yalnız kaldıkları zaman ne yaparlar? Etraftan çakıl taşı kum toplarlar ve küçük saraylar yaparlar, daha sonra da bunları yıkarlar. Bu sayede her zaman eğlenirler. Çocukluk ya da delilik nedeniyle yapılan şeyleri sadece akılla yapamaz mısın? Her yerde çakıl taşı ve kum var. İçimizde de inşa edecek ve yıkacak o kadar çok şey var ki, Bu sayede yalnızlıktan hiçbir zaman şikayet etmeyebiliriz. Sadece başka insanlarla birlikteyken ve başkalarına uygun bir şekilde şarkı söyleyebilen bir şarkıcı olmak ister misin? İnsanların ruhlarından atmaları gereken sadece iki şey bulunmaktadır. Bunlar bencillik ve inançsızlıktır. Nöbetçiler yanlarına gelenlere parolayı sorarlar. Sen de benzeri şekilde davran ve yanına gelenlere parolayı sor. Bu sayede asla baskın yaşamazsın. İnsanların sürekli olarak görüştükleri insanlar üzerindeki etkileri büyüktür. Eğer sürekli olarak kötü bir insanla berabersen ve karakterin de çok güçlü değilse, onu düzelteceğini değil, onun tarafından zarar göreceğini düşünmelisin. Kötü insanlarla görüştüğün zaman bu türden tehlikeler mevcutsa, o halde her zaman bu türden insanlarla kurduğun ilişkilerde çok dikkatli olmalısın demektir. Kötü bir haber verildiği zaman bu haberin sana ait olmadığını düşünmelisin. Çünkü elinde olan şeylerle alakalı bir durum yoktur. Bana en büyük suçlamaları getiriyorlar. Beni dinsizlikle suçluyorlar. Sokrates'e de aynı suçlamaları yapmadılar mı? Beni ölüme mahkum edebilirler. Sokrates'i de etmediler mi? Suçun olduğu yerde cezanın olduğunu kabul et. Bunların birbirinden ayrılması olanaksızdır. Bundan ötürü kendini şanssız sayma. Sana göre Sokrates mi yoksa onu ölümle cezalandıranlar mı daha şanssızdır? Unutma ki hakimler daha tehlikeli durumdalar. Sen suçun yokken öldüğünde onlar suçsuz bir insanı öldürebilirler. Nasıl ki hekimler müzmin hastalığı olanlara hava değişimi önerirler, aynı şekilde felsefe de müzmin düşünceleri olanlara yer değiştirmelerini önerir. Çünkü bu düşünceleri koruyan hava onları güçlendirmekten başka bir işe yaramaz. Herakles, Heristeus tarafından imtihanı çekildiği zaman kendini şanssız kabul etmiyor, bunun yerine zalimin emirlerini yerine getiriyordu. Tanrı tarafından yaratılan sen, Tanrı tarafından imtihanı çekildiğin zaman şikayetçi oluyor, kendini mutsuz kabul ediyorsun. Seni sürgüne gönderecekler. Dünyanın dışında gönderebilecekleri bir ülke var mı? Gittiğim her yerde aynı gökyüzünü, güneşi, ayı, yıldızları görmeyecek miyim? Rüyalarım ve kaderim de aynı olmayacak mı? Tanrı'yla konuşma fırsatım olmayacak mı? Tanrı bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır. Mutsuz oluyorlarsa kendi hataları nedeniyle mutsuz oluyorlardır. Oğlun kaçtı, seni terk etti diye ağlıyorsun. İnsanların bir gezgin olduklarını bilmiyor muydun? Çılgınlığının cezasını çekiyorsun. Seni mutlu eden şeylerin her zaman yanında olacağını ve sana her zaman güzel gelen yerlerden ve ilişkilerden zevk duyulacağını umuyorsun. Kim sana bunun böyle olacağını söyledi? Bu kadar güzel bir yerden ayrılmak seni mutsuz ediyor, titriyor ve ağlıyorsun. O halde sen hayvanlardan bile mutsuzsun. Çünkü onlar arkalarında bıraktıklarına üzülmeden yer değiştirirler, denizleri aşarlar. Ancak onlar bilinçsiz hayvanlardır. Tanrı sana bilinci neden verdi? Kendi kendini üzmek için mi? İnsanların ağaçlar gibi köklerine yapışık olduklarını ve yer değiştiremeyeceklerini mi zannediyorsun? Ama bütün dostlarım elimden gidiyor diye düşünüyor olabilirsin. Yapacak bir şey yok, dünya dost ile dolu. Öte yandan senin dostun olan ve seni koruyan Tanrı ile dost olmalısın. Dünya doğanın seni bağladığı insanlarla doludur. Odysseus da o kadar seyahat etti, dost mu bulamadı? Dünyayı baştan sona gezen Herakles'in dostu olmadı mı? Herakles çocuklarının yetim kalmasından çekinmiyordu. Çünkü dünyada hiç kimsenin yetim olmadığını, bütün insanların kendilerini koruyacak ve asla terk etmeyecek bir babalarının olduğunun farkındaydı. Mutluluk ile arzu bir arada var olamaz. Yaşlanmak istiyorsun ve sevdiklerin de ölmesin istiyorsun. Bu insanların ölümsüz olmalarını arzulamak, Tanrı'nın kanunlarını ve dünyanın düzenini sadece senin için değiştirmesini istemektir. Sence bu doğru mudur? Roma'dan bir haber alıyorsun ve bu seni üzüntüye düşürüyor. Bu kadar uzaktan gelen bir haberin seni mutsuz etmesine olanak var mı? Lütfen söyle. Bulunmadığın yerden gelen bir haber seni nasıl mutsuz edecek? Filozof kimdir? Dinlemek istersen seni tüm Roma valilerinden daha özgür yapabilecek insandır. Yaşadığım sürece yapmam gereken tek şey, ister kalabalık içinde isterse yalnızken her konuda Tanrı'ya şükretmek ve onu övmek. aynı zamanda ölünceye kadar onu onurlandırmaktır. Tanrı bana büyük bir zenginlik vermedi. Büyük zenginlikler içinde, zevk içinde yaşamımı sürdürmemi istemedi. Bundan neden şikayet edeyim? Kendi oğlu olan Herakles'e de aynı şekilde davrandı. İsteklerini ve korkularını yok et. İşte o zaman senin için hiçbir zalim kalmayacaktır. Diyojen'in, bir insan için özgürlüğünü korumanın yolu hiç üzülmeden ölüme hazırlanmasından geçer sözleri ne kadar da doğrudur. İnsanların özgür olup olmadıklarını anlamak için bulundukları konuma bakma. Çünkü her şey burada bitmez. Makam yükseldikçe makamın sahibi daha fazla köle olur. Ancak bu durumda olanlar arasında istediklerini yapanlar olduğunu söyleyeceksin. Bunu kabul ediyorum. Ancak onların durumlarının bayram günlerinde efendilerinin yokluğunu fırsat bilen kölelere benzediğini söyleyeyim. Bayramdan sonra efendisinin geri dönmesini bekle. O zaman ne olduğunu göreceksin. Peki onun efendisi kimdir? İstediğini elinden alabilen ya da ona verebilendir. Sende sana verilmeyen, benim diyebileceğim herhangi bir şey yoktur. Sana her şeyi veren senden geri alıyor. Ona direndiğin takdirde deli olmakla kalmaz, aynı zamanda nankör bir insan da olursun. Ya hastalanırsam? Hasta olman gerektiği için hasta olmuşsundur. Bana kim bakacak? Tanrılar ve dostların. Yatağım yumuşak olmayacak. Bir insan gibi yatacaksın. Odam rahat olmayacak. Tamam, o zaman hastalığını rahat olmayan bir odada geçireceksin. Bana kim yemek verecek? Diğerlerinin yemeğini veren seninkini de verecek. Manes gibi olabilirsin. Bu işin sonu ölüm. İnsanların yaşadıkları tüm kötülüklerin, korkaklıkların asıl nedeninin ölüm değil de ölüm korkusu olduğunu bilmiyor musun? Buna karşı hazırlanmalısın. Tüm çabanı buraya yönelt ki bu sayede özgür olabil. Eğer Sokrates kurtulmuş olsaydı insanlara daha fazla faydası olur muydu? Sokrates'in kendisini kurtarmaktan vazgeçerek ve adalet için ölerek yaptığı şey, kurtulduktan sonra yaptıklarından çok daha faydalı oldu. Gerçek olmayan bir özgürlüğü kazanmak için insanlar çeşitli tehlikelere katlanırlar. Denize atlarlar, çok yüksek kulelerden aşağı düşerler. Çok sayıda kentin halkının o kenti yakıp yıktığı görülmüştür. Oysa ki sen hiçbir gücün elinden alamayacağı özgürlüğü kazanmak için herhangi bir önlem almayacak mısın? En ufak bir çaba bile harcamayacak mısın? İstediklerini elde ettiğin anda mutlu olacağını zannediyorsun. Bu yanlış bir düşünce. Onu elde ettiğin anda yeni kaygılar, üzüntüler, nefretler, korkular ya da istekler ortaya çıkacak. Mutluluk bir şeyleri elde etmek ve zevk duymakta değil, istememektedir. Çünkü mutluluk özgürlük demektir. Dostlarının eleştirileri ve alayları hayatını değiştirmene neden olmasın. Kötü bir yaşam sürüp onların beğenisini kazanmayı mı, yoksa onurlu bir yaşamla beraber onların gözünde değerini yitirmeyi mi tercih edersin? Dümencinin en ufak bir hatası gemiyi yok edebileceği gibi, bizim de en ufak hatamız ulaşmak istediğimiz noktaya ulaşmamızı engelleyebilir. Bu nedenle dikkatli olmamız gerekir. Korumamız gereken şey altın dolu bir gemiden çok daha fazlasıdır. Bu istek, arzu ve direnç, Tanrı'nın emirlerine itaat, kaygılardan, endişelerden ve korkulardan kurtulma, gerçek anlamda özgürlük anlamına gelmektedir. Sadece şan, şeref, mevki arzusu bizi esaret altına sokmaz. Aynı zamanda rahatlık, dinlenme, seyahat, okuma benzeri bir noktaya götürürler. Özetlemek gerekirse bize yabancı olan her şey onlara değer verdiğimiz takdirde bizi esarete götürebilir. Gerçek mutluluğun her zaman aynı yolda yürümek ve hiçbir engele çarpmamak olduğunu unutma. Bu ikisinin olmadığı bir mutluluk gerçek olamaz. Ne kadar da mutsuzum. İnceleyip okuyacak vaktim yok. Neden bunu yapıyorsun? Boş bir istek değil mi? Gerçek buysa sefil durumda bir adamsın demektir. Okuyup yazmak iyi bir yaşam için hazırlıktır. O halde bugünden itibaren daha iyi bir yaşam sürmeye başla. Her yerde kendi görevlerini yerine getirebilirsin ve bu görevlerini yerine getirmek kitaplardan daha fazla anlam ifade eder. Roma ya da Atina'ya gideceğin zamanı soruyorsan hata yapıyorsun demektir. Çünkü oraya dönmek için kendini mutsuz ilan edeceksin ya da dönersen senin için sonu kötü olacak olan anlamsız bir sevinç dalgasına kendini kaptıracaksın. Bir şey seni engellediği zaman kendini eksik bir halde bırakılmış olarak kabul etmemelisin. Böyle yaparsan içinde bulunmaman gereken bir duruma girmiş olursun. Belki de Atina güzel bir yer diye düşünüyorsun. Ancak mutlu olmak demek her türlü arzu ve istekten, rahatsızlık veren şeylerden uzaklaşma ve her türlü işini diğer insanlardan bağımsız bir şekilde yapabilme becerisidir. Senin için gerçek bayram günü aşırı bir isteğin üstesinden geldiğin, gereksiz kibri, yersiz cesareti, hainliği, dedikoduculuğu, israfı ya da seni rahatsız eden başka kötü huyları kendinden uzaklaştırdığın ya da en azından güçlerini azalttığın zaman olacaktır. Bu günlerde konsül olduğun ya da ordu komutanlığına seçildiğin günlerden daha fazla kurban kesmelisin. Aklı başında bir insan, kötü insanlardan, yaptıklarından daha büyük kötülükler bekler. Birisi bana küfretti. Ona beni dövmediği için teşekkür ederim. Birisi beni dövdü. Ona beni yaralamadığı için teşekkür ederim. Birisi beni yaraladı. Ona beni öldürmediği için teşekkür ederim. At şarkı söyleyemediği için mutsuz mudur? Hayır, ama koşamazsa mutsuz olur. Köpek uçamadığı için mutsuz mudur? Hayır, ama koku alamazsa mutsuz olur. İnsan aslanları boğazlayamadığı ya da başka muhteşem şeyler yapamadığı için mutsuz mudur? Hayır, insan bunun için var değil. Ancak iyilik, vefa, adalet duygularını kaybederse ve ruhundan Tanrı silinirse işte o zaman mutsuz olur. Tanrı bana özgürlük verdi ve onun emirlerini biliyorum. Böylece kimse beni köle yapamaz. Çünkü ben beni kurtaracak bir koruyucuya ve bana gereken hakime sahibim. Yaşadığım her şeyi diğer şeylere tercih ederim. Çünkü Tanrı'nın benim için benim istediğimden daha iyisini bildiğinden eminim. Ona bağlanıyorum ve onun ardından gidiyorum. İsteklerimi, hareketlerimi, irademi, korkularımı ona bağlıyorum. Yani Tanrı ne isterse ben de aynısını istiyorum. Bir insanın imparatorların gözdesi ve mutlu olduğunu duyarsam öncelikle ne elde ettiğine bakarım. Bir yerlerin valisi olmuş olabilir. Ama valilik yapmak için gereken her türlü bilgiye sahip midir? Belki de en yüksek mahkemenin yargıcı olmuştur. Fakat bu görevde bulunmak için her şeye sahip midir? İnsanları mutlu eden şey mevki değil. O mevkiye layık olmak ve görevi hakkıyla yerine getirebilmektir. Yaşananlar bizim isteğimizin dışında gelişiyor. Evet doğru. İyi ve kötünün yapısı bizim irademizin hükmünde değil mi? Bu da doğru. Yani her olayda doğaya uygun şekilde davranmak bizim elimizde olan bir şey. Birileri bunu engelleyebilir mi? Hayır, engelleyemez. O halde artık bana nasıl olacak diye sormamalısın. Çünkü ne yaşanırsa yaşansın sonuçlar çıkarınıza olabilir. Herakles, büyük aslanlar, yaban domuzları ya da yabani insanlarla karşılaşmamak için ne yapmalıyım diye sormadı. Büyük bir yaban domuzu veya yabani insanlarla karşılaşsanız ve onlarla savaşmak zorunda olsaydınız ne yapacaktınız? Bunun için ölebilirim. İşte o zaman iyi bir insan olarak ve asil davranışının sonucunda ölmüş olurdunuz. İnsanlar neden felsefeye, diğer sanatlara gösterdikleri özeni göstermezler? Bir işçi işini kötü yaparsa ona kızılır. Kötü bir işçi olduğu söylenir. Ancak onu sanatını aşağılamayız. Fakat bir filozof hata yaparsa, bu kötü bir filozoftur. Hatta filozof değildir demek yerine, filozof işte budur. Felsefede bir işe yaramaz denir. Bu nereden kaynaklanıyor? Nota: keman yay satın aldığında insan sanatçı olur mu? Fakat sen uzun sakal, heybe ya da asa ve abayla bu işin olacağını zannediyorsun. Elbise mesleğe uygundur. İsmi verense elbise değil sanattır. Dikkat her şeyde ve özellikle de zevklerde bile elzemdir. İhmalin bizi daha başarılı kıldığı bir olay hatırlıyor musun? Neden o kadar büyük mevki sahibi insanların sözlerini dinlemiyorsun? Dilediği kadar mevki sahibi olsun. Bu beni ilgilendiren bir şey mi? Ve ona dal kavukluk yapmak için mi doğdum? Benim dal kavukluk yapmak istediğim, itaat edeceğim ve boyun eğeceğim kimse yok mu? Tabii ki var. Tanrı ve onun yanındakiler. Mutluluk bir şeyleri elde etmek ve zevk duymakta değil, istememektedir. Çünkü mutluluk özgürlük demektir.